أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra FM dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini anlamaya bu dersimizde hicretten itibaren inşallah devam etmeye çalışacağız. Daha önceki derslerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den gelen bir grupla, daha sonra Ensar ismini alacak olan bir grupla Akabe tepesinde yapmış olduğu beyatleri müteakip Medine'ye doğru yol almanın artık kaçınılmaz bir hale geldiği bir durumda, yani hicret etme durumuyla karşı karşıya kalmıştı. Bu dersimizde Allah nasip ederse hicretten itibaren ya da hicrete hazırlıktan itibaren kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışıyoruz. Hemen öncelikle şunu söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği peygamberliğinin 13. senesine kadar 13 yıl boyunca Mekke içerisinde Mekke müşrik toplumundan hep olumsuz davranışlar gördü. Hep tepki gördü, hep alay, hep hakaret, hep dışlama, hep horlama gördü. Akla hayale gelmedik bir takım entrikaların peşinde olan Kureyş müşrikleriyle karşı karşıya kaldı Allah Resulü. Zaman zaman Taif'e gitti geldi. Zaman zaman dışarıdan gelen, ticaret için gelen bir takım gruplarla konuşma imkanları aradı. Zaman zaman bu çadırlara girmeye çalıştı. Bu çadırlardan da bazen kovulu günler oldu ve zaman zaman yollarına dikenler atılmıştı. Boykotlara maruz kalmıştı. Yollarda gördükleri Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanlar, yollarda karşılaştıkları deve derilerini bile bir nimet gibi telakki edip günlerce suda kaynattıkları günleri geçirmişlerdi Mekke'de. 13 yıllık bu uzun ve de çetin bir dönemden sonra Rabbimiz Müslümanlara ve Peygamber aleyhissalatü vesselama Medine'ye hicret için bir izin verecekti. Hicret edilmesi gerekiyordu. Şunu hatırlayalım hemen isterseniz. Allah Resulü daha 13 yıl önce, yani hicret edeceği o seneden 13 yıl önce Hira mağarasında ilk defa vahiy ile karşılaştığında, ilk defa vahiy geldiğinde kendisine, hani evine dönmüştü. Hatice radıyallahu anha validemizle birlikte Varaka bin Nevfel'e gitmişti ya, işte o olayı bir an hatırlamaya çalışalım. Varaka bin Nevfel bu kendisine gelenin Cebrail olduğunu söyledikten sonra şu cümleyi kullanmıştı. Demişti ki Varaka, kavminin, halkının seni bu memleketten çıkaracağı güne kavuşursam ben de sana yardımcı olacağıma dair söz veriyorum demişti. Allah Resulü ise o zaman Varaka'ya demişti ki hayretler içerisinde, yani ben memleketimden çıkarılacak mıyım? Varaka elbette demişti. Çünkü memleketinden çıkarılmayan hiçbir peygamber yoktu bu dava uğrunda da diyecekti demişti. İşte Varaka'nın bu sözleri sanki 13 yıl sonra gerçekleşiyordu işte. Ve bu toplum gerçekten Allah'ın rahmet olarak gönderdiği, Allah'ın mağfiretinin bir simgesi olarak Mekke topraklarına gönderdiği, hem de ölü olan bu topraklara bir yağmur mesabesinde göndermiş olduğu Allah Resulü'nün kıymetini gerçekten anlayamadılar. Ve Mekke'den çıkarmak istiyorlardı. Allah Resulü bu duruma gelinceye kadar, tabi daha önce de bir takım imtihanlardan geçmişti Allah Resulü ile birlikte diğer Müslümanlar. Daha önce bir Habeşistan deneyiminden geçmişlerdi. Bir Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bu seferde karşılarında bir Medine vardı. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe tepesindeki Medinelilerle yapmış olduğu beyatten sonra Müslümanlara, tabi Rabbimizin izniyle Müslümanlara Medine'yi bu kez hedef gösteriyordu. Peki Habeşistan bitmiş miydi işi? Elbette değildi. Yani orada da Müslümanların bir üssü vardı. Mekke haricinde Müslümanların tesis etmiş olduğu bir üstü Habeşistan ve bu üs olma özelliğini halen devam ettiriyordu. Ama varsın olsundu, orada mutlaka bir üs daha bulunacaktı. Habeşistan çünkü sınır ötesiydi. Tabir yerindeyse deniz ötesiydi, hatta çok uzak bir memleketti. Hemen yakınında, hemen Mekke'nin yakınında bir yerlere de gidilmesi gerekiyordu. Ve Rabbimiz de bu Evs ve Hazreç'in kalbine, o Hazreç ve Evs kabilesindeki bazı insanların kalbine İslam'ı sunması, hidayete erdirmesiyle işte bu yer Medine olacaktı Allah'ın takdirinde. Allah Resulü bu izinden sonra Müslümanlara Medine'yi hedef gösterdi. Hicret etmek artık kaçınılmaz hale gelmişti. Peki yani hicret acaba kaçış mıydı ki Mekke'den? Yani Mekke'nin o müstekbirleri, o müşrikleri, o despot zalimleri acaba Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar üzerine kurmuş oldukları o dikta rejiminin dayanılmaz acısıyla mı kaçıyorlardı acaba? Yoksa başka bir amaçları mı vardı? İnanın ki hicretin kendi tarifini ele alırsanız, hicretin tarifini biraz incelemeye çalışırsanız bunu hemen anlarsınız. Hicret bir kaçış değildi çünkü. Evet, hicret sadece bir göçten, basit bir göçten ibaret değildi. Bir yerden kalkıp bir başka yere gitmek değildi. Evini barkını toplayıp gitmekten ibaret hiç değildi. Ya da gittiği yerde biraz daha güzel, biraz daha rahat yaşamak ümidiyle bir kaçıştan ibaret de hiç değildi. Hicret, gidilen, terk edilen memlekete, insanların kovulduğu memlekete bir süre sonra biraz daha güçlü bir vaziyette hem de ayakları yere vura vura dönmenin ifadesiydi. Tekrar edelim. Evet, hicret, insanların, tabii ki insanlardan maksadımız da başta Peygamber aleyhisselam ve onun yolunun yolcuları Müslümanların kovuldukları memleketlere daha güçlü, daha gür bir şekilde, daha sert adımlarla, daha emin adımlarla dönüşünün ifadesiydi hicret. Allah Resulü de Müslümanlara bu şekilde hedef göstermişti. Mekke'den çıktıktan sonra bir daha dönülmeyecek bir şehir değildi Mekke. Allah Resulü bu noktayı da özellikle vurguluyordu Müslümanlara. Ve sanki daha sonra Mekke'den çıktıktan sonra Allah Resulü'nün şu sözleri de herhalde bunun ifadesi miydi bilmem. Ne diyordu Allah Resulü? Mekke'den çıktıktan sonra hicret sırasında Mekke'nin böyle hakim bir tepesinde şöyle sesleniyordu Mekke'ye dönerek. Çünkü Allah Resulü severek, isteyerek çıkmamıştı bu güzel beldeden, bu emin beldeden. O sırada Mekke'ye bakarak şöyle sesleniyordu. Ey Mekke! Allah'a yemin ederim ki sen Allah'ın dünyasında benim en sevdiğim bir yersin. Ve yine Allah da seni dünyasında en çok sevdiği bir şey yersin. En çok seni seviyor. Eğer senin ahalin, senin halkın beni kovmasaydı ben buradan çıkmayacaktım diyordu Mekke'ye Allah Resulü. Ve sanki Allah Resulü şunu söylüyordu Mekke'ye. Evet, ben senden kendi isteğimle çıkmıyorum. Zalimlerin baskısı sonucu çıkıyorum. Ama şunu bil ki Mekke elbette yakında, hem de Allah'ın takdir ve programı gereğince, yani belki de 8 sene sonra döneceğim ve Mekke tekrar sana kavuşacağım dercesine bir hicrete başlıyordu ya da bir hicreti Müslümanlara gösteriyordu. Tabii ki Müslümanların hicreti zaman zaman gerekli olabiliyor. Zaman zaman zaruri olabiliyor. Hicret bir kaçış değil. Hatta pasifliğin de ötesinde aktif bir görevin de ismiydi hicret. Çünkü Rabbimiz Nisa suresinin 97. ve 98. ayetlerinde artık hicretten nasibini almayan, hicret edemeyen, hicret etme imkanına sahip olduğu halde dikilip kalan, yani hicret etmesini engelleyen bir takım etkenler dolayısıyla hicret edemeyen, mesela malıdır, mesela çoluk çocuğudur, mesela akrabasıdır, vatanıdır, memleketidir, bunun sevgileridir. İşte bundan dolayı memleketini terk edemeyen insanlara Allah'ın ölüm melekleri, ölüm elçileri geldiğinde şöyle diyeceklermiş. Nisa 97-98'de anlatıyor Rabbimiz. Neredeydiniz? Onlar da diyecekler ki, evet biz zayıf bırakıldık. memleketimize sömürüldük, bir şeyler yapamadık. Yani meleklerin sorusu şuydu, neden bir şeyler yapmadınız İslam adına? Onlar da diyorlardı ki, biz memleketimizde zayıf bırakıldık. Ya da böyle diyecekler. Onlar da diyecek ki, peki Allah'ın arzı geniş değil miydi ki oralara hicret etseydiniz? Evet, meleklerin sözüydü bu. Nisa 97-98'de. Allah'ın arzı geniş değil miydi ki Allah'ın bu geniş arzına hicret edesiniz? Yani illa burada takılıp kalmanın, dikilip kalmanın bir anlamı var mıydı? Başka taraflarda bu davayı arasaydın, araştırsaydınız ya, diyecekti. Elbette Allah Resulü de ve beraberindeki Müslümanlar da Mekke'nin dışında sanki başka bir yer yokmuşçasına orada dikilip kalmayacaktı. Çünkü aynı ölüm meleği onlara da aynı soruyu sorabilecekti. Ve Müslümanlar zaman zaman hicretlerle tanışmak zorunda kalabilirler. Mekkelerini yaşayan, tabi hemen bir kaçış değil, tabi hemen bir başka tarafa yöneliş değil. 13 yıllık bir Mekke dönemini yaşayacaksınız. Mekke döneminde Ebu Cehillerle karşılaşacaksınız. Ebu Leheblerle, Ukbe bin Ebi Muaytlarla, Nadir bin Harislerle karşılaşacaksınız. Mekke dönemini yaşayacaksınız. Hakarete uğrayacaksınız, alay edileceksiniz, hor görüleceksiniz. Ya da boykota uğrayacaksınız. Ya da kimseniz olmayacak, destek verici kimseniz olmayacak, kalmayacak. İşte bu durumda elbette hicret edeceksiniz. Bir başka mıntıkada davanızı sürdürme gayretine gireceksiniz. Ve Müslümanların elbette üzerine yüklenen bir görevdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu yüklenen görev gereği Müslümanlara Medine'ye gösteriyordu. İlk hicret eden kişinin Ebu Seleme olduğu rivayet edilir. Ebu Seleme ve hanımı Ummu Seleme ilk hicret eden idi. Ancak kadın ve çocuğu akrabaları tarafından engellenince, yani Ummu Seleme engellenince, Ebu Seleme yalnız başına hicret etmeye karar verir. Tabi akın akın hicretler devam eder. Kabile halinde, bazen fert, bazen gruplar halinde, bazen kabileler halinde Mekke'den Medine'ye doğru bir hicret var. Bir bakıyoruz, hemen Hazreti Ömer karşımıza çıkıyor. Hazreti Ömer'in dışında hemen hemen herkes gizli hicret ederken, Hazreti Ömer radıyallahu anh bizzat kendisi açıkça aleni olarak hicret ediyordu. Ve tabi müşrikler bu sırada boş duruyor değillerdi. Müslümanların Medine'ye doğru yöneldiklerinin farkına varan müşrikler, orada da kendi işlerinin, kendi taşlarının, tahtlarının ya da iktidarlarının sona ereceği düşüncesiyle bir takım engellemelere giriştiler. Bazen Ümmü Seleme, Ebu Seleme yaptıkları gibi engellemelerle hicretlerini engellemeye çalıştılar. Bazen de bunu başaramadılar ki çoğu zaman. Bazen zorla alıkoymaya çalıştılar. Yani müşrikler de hiçbir zaman boş durmuyordu ve Müslümanların Medine'ye gidip orada da yerleşmelerini, orada bir üst kurmalarına bir türlü tahammül edemedikleri için her türlü tedbiri de alıyorlardı ama nafileydi. Ve Müslümanların birçoğu Medine'ye çoktan ulaşmıştı. Ancak buraya bir nokta koyup şunu biraz düşünelim. Bu Müslümanların, Mekke'den çıkan bu Müslümanların gidecekleri yerlerde acaba referansları var mıydı ki hiç dersiniz? Bu Müslümanlar Medine'ye gittikleri zaman kendilerini karşılayacak herhangi bir karşılama grubundan da yoksun idiler. Sadece referansları Allah'tı ya da sadece referansları İslam'dı, Kur'an'dı. Mekke'den bir çıkıştı. Evleri barklar da bırakılıyordu. Hatta bazılarının mülkleri verilmiyordu belki gitmezler diye. Onlar da mülklerinden, mallarından vazgeçiyorlardı. Mesela Suheyb-i Rumi, Mekke dışında gelen ve Mekke'de bir şeyler biriktiren bir kişiydi. Mekkeli değildi, aslen Rum'du, Bizanslıydı. Fakat o da mallarını rahatlıkla terk edip çıkabilecek bir gerçekten cesareti, fedakarlığı hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Bakınız daha önce de Habeşistan olayında da Müslümanlar böyle bir denemeden geçmişti. İki defa Habeşistan'a hicret edilmişti. Yaklaşık 100 kişiye yakın bir grup gitmişti. Ve bu insanlar da hiç tanımadıkları bir memlekete gidiyorlardı. Oraya gittiklerinde işleri hazır mıydı? Değildi. Kalacakları ev hiç yoktu. Peki geçimlerini neyle sağlayacaklardı bu insanlar? O da önemli değildi ki. Önemli olan öyleyse başka bir şeydi bu insanların gözünde. Ne yapacaklardı? Gittikleri yerlerde Allah'ın davasını yaşamak ve yaşatmak uğrunda mücadele edecekler ve bu mücadelenin arkasından kalacak ev, geçindirecek herhangi bir maişet vasıtası o daha sonra gelecekti. Çünkü Müslümanın birinci görevi elbette bu olacaktı. Yani günümüz Müslümanlarının tabii değerli münezzeh dinleyicilerimizi bu konunun haricinde tutuyoruz. Yalnız günümüz Müslümanlarının çoğu nedense hep önce rahat bir binek, güzel bir hanım ve de geniş bir ev. Güya dünyada Müslümanın en güzel faydalanacağı üç tane temel unsur. Güzel bir binek, geniş bir ev ve de güzel bir hanım olduktan sonra işte böyle bir Müslümanlıkla bu dava elbette güzelce anlatılacaktı. Heyhat yani doğrusu. Müslümanların böyle rahat bir ortamda, böyle rahat imkanlar içerisinde davayı tebliğ etmeleri ne zaman görülmüş, nerede görülmüş ki? Ve Müslüman böyle bir davaya ya da böyle bir hayata elbette sahip değil, daha doğrusu böyle bir hayatı planlayacak bir şahıs, bir fert değil elbette Müslüman. Bir takım riskleri, bir takım rizikoları da elbette göz önüne alması gerekecektir. Habeşistan'a giden Müslümanlar da aynı böyleydi. Medine'yi hedef alan Müslümanlar da aynen bu durumdaydı. Ve sadece bildikleri bir şey vardı. Medine'de bir avuç Müslüman vardı ve gittiklerinde ortak parolaları vardı. Allah, Muhammed, Kur'an ve İslam. Bu ortak parolalarla bu tanımadıkları, görüşmedikleri insanlarla görüşecekler ve kaynaşacaklardı. Ve nitekim de öyle olmuştu. Müslümanlar öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki daha sonraki bölümlerde bu konuya tekrar temas edeceğimiz için üzerine fazla durmuyorum. Öyle bir kardeşlik tesis ettiler ki dünya tarihinde ne daha önce görülmüş ne daha sonra görülmüş. Öyle bir kardeşlik tesis edilmiş ki artık bu kardeşlik gerçekten tarihe altın harflerle yazılacak bir boyuttaydı. Allah Resulü'nün hicret izniyle Medine'yi hicret diyarı olarak göstermesiyle birlikte Mekke'yi yavaş yavaş boşaltan Müslümanlar Medine'ye yerleşince tabii Mekke'de bir takım gidemeyen insanlar da kalıyordu. Zayıf bırakılmış, gidecek durumda yok, takatı yok ya da çok aşırı engellemeler, baskılar nedeniyle Mekke'de kalmak zorunda olan böyle alt tabakadaki bir takım Müslümanların haricinde yönetici sınıftan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte Hazreti Ebu Bekir ve onun yanında Hazreti Ali kalmıştı. Diğer Müslümanların tümü Mekke'yi boşaltmıştı. Allah Resulü Ebu Bekir'i bizzat kendisi alıkoymuştu. O yüzden Ebu Bekir beklerdi. Hazreti Ali de Allah Resulü tarafından alıkonmuştu. Emanetleri sahiplerine ulaştırmak amacıyla böyle yapmıştı. İçlerinden Allah Resulü kendi kendini düşünecek bir yapıda değildi elbette. Yani ben gideyim, Medine'ye ben gideyim, kurtulayım, Mekke'deki Müslümanlar kendi başlarının çaresine baksın diye bir düşünceye sahip de değildi. Ve bunun en güzel göstergesi kendisinin en sonra hicret etmiş olmasıdır. Evet, Allah Resulü bütün Müslümanların hicretinden sonra kendisi en sonra hicret etmiştir. Sanki Müslümanlar gitsinler oralara yerleşsinler, burada ben yalnız da kalsam elbette Allah eğer bu davayı ve bu davanın sahibi olarak, temsilcisi olarak beni koruyacaksa, koruyacaktır. Yeter ki Müslümanlar yanlış anlamasın. Ben nefsimi kurtarıyorum zehabına kapılmasınlar diye. Allah Resulü hicreti güzel planlamıştı. Tabi bu arada müşriklerin kinleri had safhaya çıkıyordu. Ne yapmaları gerekirdi? Oturdular uzun uzun tartıştılar. Muhammed'in öldürülmesini teklif ettiler. Ama nasıl öldürülme? Daha doğrusu daha önceden de Muhammed'in Mekke dışına bir yere sürgün edilmesi teklifi getirilmişti de Muhammed'in Mekke dışına sürgün edilmesiyle birlikte bu davanın Mekke dışına da daha rahatlıkla yayılabileceğini, çünkü Muhammed'in gerçekten ikna kabiliyetine sahip bir fert olduğunu biliyorlardı, bu görüş kabul edilmemişti. Hapsedilme düşüncesi gündeme gelmişti. O da olmadı çünkü hapsedilse bile dışarıda peygamberin davasını gerçekten anlatabilecek insanlar olduğu gibi onu kurtarabilecek bir takım yapıdaki kabileler de vardı. O da olmayacaktı. Teklif son olarak şuydu. Muhammed öldürülecekti. İyi peki, yani kabileler arasında bir savaşa neden olacak bir olay olurdu peki bu? Bir kişi öldürseydi bir kabileden o kabile yok edilmeyi göze alması gerekiyordu. Ne olacaktı peki? Çaresi hemen hazırdı. Tabii müşrik mantık hemen işlemeye başlıyor. Mekke'de bulunan her kabileden bir baba yiğit, bir fedai ortaya çıkacak. Ve bu 12 kabileden 12 kişi olacak. 12'si birden saldıracak Muhammed'e ve bu sırada kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyecek. Dolayısıyla 12 kabileyle mal edilecekti bu öldürme hadisesi ve tabii peygamberin kabilesi de 12 kabileyi karşısına almaya cesaret edemeyeceği için bu iş oldu bittiye getirilecekti. Tabii müşrikler böyle düşünürken bu davanın gerisinde gerçekten davayı yönlendiren, tabir caizse davanın senaryosunu çizen Rabbimiz boş mu duracaktı? Elbette Allah Resulüne bu konuyla ilgili bilgileri verecekti ve hicret için hazırlanmasını tavsiye edecekti. Bu işin zamanını bildiriyordu, bildirmişti. Allah Resulü de Rabbimizin emirleri doğrultusunda hicret hazırlıklarına başlıyordu. Bineğini hazırlıyordu, azıklarını hazırlıyordu, planını, projesini çiziyordu. Ebu Bekir'le bu işin nasıl olacağını ayarlamaya çalışıyordu günlerce. Ve Allah Resulü hicret edeceği geceyi ayarlamıştı. Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatıracaktı. Bu da elbette Allah'ın bir onayı ile olmuştu. Çünkü Allah Resulü hicret edeceği zamana kadar Mekke müşriklerinin bütün bu baskılarına rağmen hala emniyet sandığı görevini yürütüyordu. Müşrikler gelip Allah Resulüne hala emanetlerini tevdi ediyordu. Rahatlıkla kendisine güvenebiliyorlardı ya, işte bu emanetlerin kendisi hicret ettikten sonra Hazreti Ali tarafından emanet sahiplerine verilmesi gerekiyordu. Yani Allah Resulü gerçekten bu büyük şahsiyetini ortaya öyle koyuyordu ki, hicret ettikten sonra bir memleket terk ediliyor. Hem de terk ettiği memleket kendi düşmanlarının memleketi, fakat onların emanetleri nasıl olsa ben gideyim, ben gittikten sonra ne olursa olsun diye düşünmüyordu. Arkasında kalacak olan Hazreti Ali'ye bu emanetleri tevdi etmesini söylüyordu sahiplerine. Ve tabii Hazreti Ali de bunu kabul ediyordu. Allah Resulü planı şöyle yapıyordu. Hazreti Ali kendisinin yatağına yatırılacaktı. Gerçekten bu olay, Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına yatmasını kabul etmesi olayı, dille ifade edilebilecek, anlatılabilecek bir olay değil elbette. Basit bir olay değil. Adeta ölümle burun buruna gelmek, ölümle karşı karşıya gelmeyi kabullenmekten ibaret bir olaydı bu. Ama Hazreti Ali kalbine gerçekten nakış nakış işleyen o iman ile Allah Resulü'nün bu teklifini hiç tereddüt etmeden, acaba nasıl olabilir, niçin, neden diye soru ortaya getirmeden, üretmeden bu teklifi hemen kabul etmişti. Ve Allah Resulü Hazreti Ali yatağına yatırıyordu. Arkasından Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir'le birlikte bineklerini de ayarlamıştı. Yanında elbette azıklarını da götüreceklerdi. Plan neydi? Plan hemen Mekke'nin güneyinde bulunan Sevir mağarasına gidilecekti. Orada birkaç gün kalınacaktı plana göre ve bu plan sırasında, bu birkaç günlük Sevir mağarasındaki hayat sırasında Mekke'de olup bitenleri kendisine bildirecek birisi gerekiyordu. O da Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tı. Zeki mi zeki olan bir genç, bu Mekke'de olup bitenleri babasına ve peygambere bildirecekti Abdullah bin Ebi Bekir. Arkasından Esma onlara azık temin edecekti. Onlara taze yiyecekler Mekke'den götürüp getirecekti. Ve bir kılavuz da hazırlamışlardı. Mekke'nin, Suudi Arabistan'ın coğrafi yapısını çok iyi bilen Abdullah bin Urayhıt diye bir müşrik, güvenilir, emin bir müşrik de ayarlanmıştı. Onlara yol rehberliği yapacaktı. Ve Ebu Bekir'in çobanı Amr bin Fuhayre de serbest bırakılan bir köleydi bu. Ve o da sürülerini otlatacaktı mağaranın civarında. Zaman zaman sürülerini mağaraya doğru sürecek, oradan tekrar götürüp getirecek ve dolayısıyla azık getiren Esma'nın, haber getiren Abdullah'ın izlerini kaybetmeye sebep olacak ve böyle bir plan dahilinde Allah Resulü mükemmel bir hicret senaryosu hazırlamıştı. Bunların üzerinde teker teker uzun uzadıya durmayacağız ama şöyle ufak temaslar halinde bu planın maddeler üzerinde şöyle bir tekrar dönüş yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeyi planlarken Medine, Mekke'nin kuzeyinde olmasına rağmen kuzeye doğru değil de özellikle güneye doğru gitmesi gerçekten Allah Resulü'nün buradaki planının bir dahi tarafından yapılmış olduğunun en büyük ifadesidir. Çünkü şöyle bir durum gerçekleşecekti. Muhammed Aleyhisselam Mekke'den çıktığı zaman gideceği yerin Medine olduğunu herkes biliyordu, müşrikler de başta olmak üzere. Medine'ye doğru gidecek bir insanın Mekke'nin kuzeyindeki yolu tercih etmesi gerekiyordu. Ve müşrikler ilk etapta peygamberin Mekke'den çıktığını öğrendikleri zaman hemen takip edecekleri yol Mekke'nin kuzeyi, yani Medine'ye doğru giden yol idi. Ama Allah Resulü öyle bir şaşırtma taktiği ortaya koydu ki mağara Mekke'nin güneyindeydi ve güneyine doğru gitti. Çünkü Allah Resulü o güneyde, o mağaranın içerisinde kalacak birkaç gün içerisinde önemli olan bir süre kazanacak, bir zaman kazanacak. Bu zaman dilimi içerisinde müşrikler kendilerini arasa da kuzeyde arayacaklar çünkü bulamayacaklar. Dolayısıyla tehlikenin büyük bir kısmı bertaraf edilebilecekti. Bu gerçekten Allah Resulü'nün mükemmel dehasının bir ürünüydü ve Allah Resulü öyle çoğumuzun zannettiği gibi sadece ahiretten anlayan, sadece din işlerinden anlayan, dünya işlerini anlamayan bir peygamber konumunda olmadığının gerçekten mükemmel delillerinden bir tanesiydi. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evden çıkarken Hazreti Ali yatağında yatırdıktan sonra müşrikler Mekke'deki Peygamber Efendimizin evini kuşatmışlardı. O kuşatma sırasında Rabbimizin emri ve izniyle aralarından elini kolunu sallaya sallaya çıkıyordu da üzerlerine toprak saçarak gidiyordu ve müşriklerden hiçbirisi peygamberi göremiyordu. Göremez hale getirilmişti. Ve bazı rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin'in ilk ayetlerini okuyarak bu müşrik grubun içerisinden, bu 12 fedainin içerisinden elini kolunu sallaya sallaya gitmişti. Hemen burada aklımıza şu geliyor. Zaman zaman toplumda böyle şeyler görürüz. Yani bir yerde bazılarının görmemesi gereken bir işi mi yapmaya kalkışacaksınız? Hemen tavsiye hazır tabii ki. Hemen aç bir Yasin'i, Yasin ilk ayetlerini oku. E delil ne? E çünkü Allah Resulü Mekke'den hicret edeceği gece müşriklerin görmemesi için Yasin ilk ayetlerini okumuştu. Biz de öyle yapalım. Başkaları görmesin diye mesele oydu. O yüzden hemen bu silaha başvurulacaktı. İyi de kardeş, yani gerçekten sen ya da gerçekten biz Allah Resulü gibi 13 senelik bir Mekke'yi yaşadık da mı ki arkasından bir Yasin'le müşriklerin gözleri kör olsun? Bu çok önemli, bakınız. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yasin'i okuyup müşriklerin gözlerinin kendisini göremeyecek derecede köreltilmesi durumu, evet, uzun 13 yıllık bir mücadelenin arkasında Allah'ın yetişmiş olan bir yardımı olsa gerekir. Yoksa yani oturduğumuz köşklerimizde, saraylarımızda, evlerimizde, rahathanelerimizde bu sırada elbette kalkıp hemen başkaları beni görmesin, ben hemen şöyle bir şey yapayım. E çaresine hemen Yasin ilk ayetleri öyleyse demenin de bir anlamı elbette yoktu. Yaşayacağız Mekke'yi ya da Mekke'ler yaşayacağız. Allah'ın yardımının gelmesi elbette muhakkak olacaktı. Evet, hicret sırasında başvurulan taktiklerden bir başkası şuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevir mağarasında kaldıkları süre içerisinde, ki bu 3 gün olacaktı, bu süre içerisinde birisinin Mekke'de olup bitenlere haber vermesi gerekiyordu. Ya değilse mağarada ya da mağaradan çıktıktan sonra nasıl hareket edeceklerini nasıl bilebileceklerdi? Ve bu görev Abdullah'a verilmişti. Esma'ya niye verilmemişti? Esma verilemedi. Belki Esma'ya verilmesi uygun değildi. Ona biçilen rol azıklarını götürüp getirmesiydi. Sonra Abdullah Esma'dan biraz daha zeki, biraz daha akıllıca Kureyş topluluklarının içerisine rahat girip çıkabilecek bir kabiliyette olduğundan dolayı o görev de ona verilmişti. Ve gerçekten Abdullah Mekke'de olup bitenleri Allah Resulüne ve babası Ebu Bekir'e her gün taze haberler olarak, yani günümüz deyimiyle Mekke'deki istihbaratın görevlisiydi ve bu haberleri alıp peygambere ve babasına her gün mağarada iletiyordu, bilgi veriyordu. Mekke'de ne olup ne bitiyor, insanlar ne düşünüyor diye. Ve tabi bu sırada yine gözümüze çarpan bir başka husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevir mağarasındayken azıklarının temin edilmesi için, orada kendilerine gerekli olan gıdaların temini için Esma'nın görevlendirilmiş olmasını görüyoruz. Ki Esma şüphe hiç uyandırmadan Mekke'den çıkıyor, yiyecekleri götürüyor mağaraya, bırakıyor ve tekrar evine dönebiliyordu. Daha sonra bir de şu taktik uygulanıyordu, gerçekten enteresan. Amr bin Fuheyre adındaki çoban da sürülerini mağaranın ağzına götürüp getirecekti sabah akşam. Dolayısıyla gelen Esma'nın, Abdullah'ın işte izlerini silecekti ve müşrik iz sürücüleri, iz süren bu müşriklerin şüphelerini bertaraf edeceklerdi. Dolayısıyla oralara sadece koyun sürüsünün gidip geldiğini ya da hayvan sürüsünün gidip geldiğini söyleyecekler ve şüphe uyandırmayacaktı. Bu da ayrıca mükemmel bir taktikti gerçekten. Arkasından dedik ki gerçekten Abdullah bin Urayhıt adındaki bir müşriğin kılavuz olarak görevlendirilmesi. Efendim bu caiz miydi? Elbette Allah Resulü ve Ebu Bekir böyle bir kılavuzun rehberliğini ya da böyle bir rehberin kılavuzluğunu kabul ettiğine göre demek ki müşriklerin emin yani güvenilir bir müşriğin böyle yönlendirmesinden faydalanabilir. Hangi işlerde peki? Hangi konularda? Elbette din konularında değil. Dünya konularında. Dünyevi işlerde böyle insanların taktiklerine ya da rehberliklerine başvurulabilir. Bu bir. İkincisi, belki ileride de yine gündeme gelecek, hemen şimdi burada da söyleyelim. Böyle müşriklerin yeteneklerinden, kabiliyetlerinden faydalanmanın bir temel şartı daha var. O da şu, kendisinden faydalanacak müşriğin hakim değil, mahkum durumda olması gerekir. Egemen güç olmaması gerekir. Ki burada Abdullah bin Urayqıt, müşrik olmasına rağmen, Mekke Şirk Devleti'nde olmasına rağmen, Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam'ın emrindeydi. Onların hakimiyeti altında iş görecekti ve sonra da güvenilir birisiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Sevr mağarasında kalmış olduğu 3 günden sonra artık hicret için çıkmış oldu, Medine'ye doğru yol alacaktı. Ve bu yol da Yemen yoluna sapacaktı. Abdullah bin Urayqıt adındaki kılavuzun yönlendirmesiyle, yol göstermesiyle. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıktığını öğrenen müşrikler de hemen araştırmaya başladılar. O 12 fedayı, peygamberi öldürmeye gelen fakat peygamberi öldüreceğiz derken peygamberin yatağında Ali ile karşılaşan ve daha sonra Ali'yi Mekke'ye götürüp eziyetler eden, işkence eden bu grup ve grubun beraberinde müşrikler oturdular, derin derin düşünmeye başladılar. Ne yapılabilirdi peki? Muhammed elden kaçırıldı. Öyleyse bunun bulunması için ne gerekiyorsa yapılacaktı. Tabir yerindeyse Mekke devletinin bütün mali bütçesi bu insanın yakalanması için seferber edilecekti. Çünkü o önemliydi. Eğer o Medine'ye ulaşırsa artık onun yakalanma imkanı kalmayacaktı. Ve sonra bu davanın artık silinme imkanı da kalmayacaktı. Her şeyden önemlisi onlara göre. O yüzden en büyük ödülleri koydular. Yakalayana, Muhammed'i sağ olarak getirene ya da ölü olarak getirene ödül koydular. Artık zaman geçtikçe ödüllerin miktarını, değerini de gün geçtikçe arttırmaya başladılar. Ve Mekke müşrikleri hep bu ödülü ele geçirmenin hayaliyle yatıp kalktılar. Acaba nasıl olur da bunu yakalayabiliriz? Bütün müşrikler seferber olmuştu. Ve işte bunlardan bir tanesi Suraka'ydı. Suraka bin Malik'ti. O da gerçekten Allah Resulü'nü ve beraberinde giden Ebu Bekir'i, tabi onun da gittiğinin farkına varmışlardı ya, onunla giden Ebu Bekir'i yakalamak için seferber olmuştu. Adeta bu ödül gözünde sürekli canlanıyordu. Burnunda tütüyordu. Yatıyordu. Hayallerine, rüyalarına giriyordu bu ödüle kavuşmak. Ve bu yüzden ne gerekiyorsa yapılacaktı. Müthiş iz sürücülükleri de vardı. Uzmanlardı bu konuda. Ve kalktılar. Allah Resulü'nün izini sürmeye başladılar. Öylesine ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mağaradayken bile gelmişlerdi de Allah Resulü'nün mağarada bulunduğu sırada mağaranın tepesine dikilmişlerdi de Rabbimiz orada da mucizelerini göstermişti. Hani bazı rivayetlerde okuruz ya, bir güvercin taze taze bir yuva yapmıştı. Oraya da yumurtlamıştı. Hatta bir örümcek de ağlarını oraya hemen kurmuştu ya da dokunmuştu ya, işte müşrikler bütün bunlara bakarak buraya hiç kimsenin giremeyeceğine dair ya da tahmin yürüttüler. İşte bu sırada müşriklerin mağaranın ağzındaki mağara gidip gelenler belki görmüştür. Yani hacca gidip gelenler belki görmüştür diyeceğiz ki pek de tahmin etmiyorum ama yani gidip gelme imkanı olsa, görme imkanı olsa tabii daha âlâ olacak. Çünkü Allah Resulü'nün hicretini, hicret ettiği yolları, gittiği mekanları ziyaret etmek kadar güzel bir duygu olmayacaktır hac sırasında. Gidip görenler olabilir belki. Girdikleri mağaranın ağzı dar bir mağaradır. Bildiğimiz böyle uçsuz bucaksız genişçe bir mağara andırılmasın. Şöyle küçük bir mağaradır ve dar bir ağzı vardır o kadar. Sanki böyle tepeden içerisine giriliyormuş gibi. Ve işte Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir mağaranın içerisindeyken müşriklerin konuşmaları duyuluyor. Onların takip edildiklerinin farkına vardıkları zaman Ebu Bekir müşriklerin kendilerini yakalamak üzere olduklarını hatta hemen hemen an meselesi olduğunu bildirdiğinde Allah Resulü de şöyle diyordu. La tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, üzülme. Allah bizimle beraberdir. Ve Rabbimiz bu manzaraları, Allah Resulü'nün bu manzarasını, mağaradayken olan bu manzaralarını Rabbimiz Tevbe suresinin 40. ayet-i kerimesinde bize şöyle ifade ediyordu. Siz ona, yani o peygambere yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı ya, ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır, Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir diyordu. Ve bu manzarayı Rabbimiz Tevbe 40. ayetinde böyle dile getiriyordu: La tahzen innallâhe ma'ana. Yani Allah Resulü diyordu ki, üzülme, biz 13 senelik Mekke süresi içerisinde, Mekke dönemi içerisinde Rabbimizin davetine koşmadık mı? Rabbimizin emirlerini harfiyen yerine getirmedik mi? O halde üzülmenin bir anlamı yok ki. Öyleyse Allah elbette bizimle beraber olacaktır. Madem biz Allah ile beraber isek, elbette Allah da bizimle beraber olacaktır şüphesiz. Ve daha sonra bunların izlerini takip eden Süraka, neticede çok iyi bildiğimiz, hikaye kısmını çok iyi bildiğimiz Süraka'nın başından geçen hadiseler vardı. Hani Allah Resulü'nü yakalamak üzereyken atının ayakları kuma batıyordu, çıkıyordu, düzeltiyordu atını, bir daha batıyordu ve arkasından ayaklarının yerinden dumanlar göklere çıktığı zaman Süraka artık iman etmekten başka çare de görememişti ya, işte bu olaydı. Allah Resulü'nün izini takip etme neticesinde böyle manzaralarla karşılaşınca Süraka iman etmekten başka bir çare de görmemişti ve iman etmişti. Ancak Süraka'nın iman etmesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu geçmişiyle yargılamayı bıraktı bir tarafa, ona iltifatlarda bulunmuştu. Ne yapacaktı peki Süraka bu andan itibaren? Yani Süraka acaba Allah Resulü'ne ne gibi bir tepki gösterecekti? Dünya liderlerine baktığınız zaman böyle bir durumla karşılaştıklarında affetmeyi bir tarafa bırakın, hemen ferman gelir, boynu vurula derler. Evet, boynu vurula diye hemen ferman gelir. Ama Allah Resulü Süraka'yı affetmişti. Çünkü Süraka gerçekten dirilmişti. İman manasında gerçekten dirilmişti ya, Süraka'yı yargılamadı. Süraka'yı geçmişiyle değerlendirmedi. Burada almamız gereken en önemli bir nokta da buydu. İnsanları geçmişleriyle iman ettikten sonra, gerçekten hidayet erdikten sonra geçmişleriyle yargılamamak esastı. Ve Allah Resulü Süraka'ya bunu aynen yaptı, uyguladı. Ve Süraka'nın Mekke'ye gidip böyle bir izi görmediğini, böyle bir insanı görmediğini haber vermesini söylemişti. Ancak kendisine ve İslam'a böylece yardımcı olacağını tavsiye etmişti de Süraka gerçekten dönmüştü Mekke'ye ve böyle bir izi görmediğini, böyle şahıslarla karşılaşmadığını ve zaten bulunma imkanı da artık olmadığını söylemişti bu şekilde. Bütün bu hicret senaryosu içerisinde gözümüze çarpması gereken en önemli noktalardan bir başkası: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her türlü maddi tedbiri almıştı bakınız. Bu maddi tedbirleri alması, hicreti planlaması, azığını alması, bineğini ayarlaması, bütün bunlar onun korktuğu anlamına gelmez elbette. Mağara içerisindeyken Ebu Bekir'e söylediği söz ise bunun delilidir. Allah Resulü korkmuyordu. Allah Resulü zaten korksaydı bu işe hemen yeltenmezdi ki. Bu tedbirler elbette bir beşer olarak Allah Resulü'nün alması gereken tedbirlerdi. Ya da ise oturduğu yerden Allah hemen beni kaldırsın, Medine'nin ortasına yerleştirsin düşüncesinde değildi. Bize şu dersi vermeye çalışıyor bu davranış. Evet, Allah Resulü Allah'ın gerçekten en çok desteklediği, hem de demin Tevbe 40. ayette Rabbimizin buyurduğu gibi görmediğimiz ordularla desteklediği bir peygamber. Allah'ın kendisine yardımının kesin olduğuna rağmen bu peygamber bazı tedbirleri elden bırakmıyorsa, yani kuru bir çıplak tevekkülle Allah'a tevekkül etmiyorsa, öyleyse biz onun ümmeti olarak tevekkül ederken aynı tedbirlere başvurmaktan başka çaremiz elbette yoktur. Allah Resulü çıplak bir tevekkülle gerçekten tevekkül etmemişti Rabbine. Nasılsa beni kurtaracak dememişti. Nasılsa beni koruyacak da dememişti. Ama bütün tedbirlerden sonra elbette sonucunu Allah'a bırakmıştı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Semir mağarasındaki 3 günlük süreden sonra artık oradan çıkıyor ve Medine'ye doğru yol alıyordu. Siyer kitaplarının bize bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Rebiülevvel günü Mekke'den çıkmış. 4 Rebiülevvel günü Sevr mağarasından çıkmış ki orada 3 gün bekledikten sonra arkasından yaklaşık 7 günlük bir yolculuktan sonra Medine'ye varıyordu ki bu da 12 Rebiülevvel gününe karşılık geliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle zamanı Kuba köyüne varmıştı. Medine'nin hemen yakın civarında mücavir alanda tabir caizse bir semt, bir köy gibi, bir mahalle gibi bir yer idi. Kuba'ya varmıştı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya varır varmaz hemen orada bir mescit yapıyordu. Allah Resulü'nün Kuba'ya varır varmaz yapmış olduğu mescit daha sonra Kur'an-ı Kerim'de takva üzerine kurulan mescit olarak nitelenmesi gerçekten dikkat çekiciydi. Ve Allah Resulü'nün Kuba'ya varır varmaz bir mescit yapması da ayrı bir ehemmiyeti haiz. O da şu, yeryüzünde mesela Allah Resulü 13 yıllık Mekke dönemi boyunca mescit yapmak istemedi de ya da mescit yapma ihtiyacı duymadı da acaba neden geldi Medine'de hemen bir mescit tesis etme ihtiyacı duydu? Halbuki yeryüzünün tümü mescitti. Yeryüzünün her yerinde, her tarafında namaz kılınabilirdi. Allah Resulü burada bir devlet kurmaya geldi. Mekke'deki gibi başkalarının boyunduruğu altında bir hayat sürmeye gelmemişti. Dolayısıyla burada bir mescidin yapılması devletin bir sembolik ifadesiydi. Adeta yönetimin ifadesiydi mescidin yapımı. Allah Resulü böyle bir kararla mescit yapmıştı Kuba'ya. Ve Allah Resulü beraberindeki Ebu Bekir Medine'ye geç geldikleri için Ensar meraklanıyordu. Ne zaman gelecek diye her gün yollara çıkıyorlardı. Her gün yollara çıkıp Allah Resulü'nün bir an önce kendilerine kavuşma özlemini yaşıyorlardı her gün çıkıp yollarda. Ve sonunda Ebu Bekir, Abdullah bin Urayqıt, Amir bin Fuheyre ile birlikte Kuba'ya varmışlardı Allah Resulü ile birlikte. Ve Allah Resulü'ne karşılamaya gelenler kendisini tanımıyorlardı Allah Resulü'nü. Tanımadıkları için Ebu Bekir'e selam veriyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Daha önce Allah Resulü'yle karşılaşmayan bu insanlar, iman eden insanlar gözlerinde canlandırdıkları lidere bakıyorlar. Olsa olsa Ebu Bekir'dir diye Ebu Bekir'e selam veriyorlardı. Acaba neydi peki bunun sebebi? Arka planda yatan gerçek neydi? Evet, çünkü o insanlar, çünkü Medine'li insanlar karşılarında böyle şaşalı, tantanalı bir lider görme arzusuyla yanıp tutuşuyorlardı. Ya da öyle düşünüyorlardı. Yani karşılarında çıkacak olan bir lider, bir devlet başkanı olacak, Medine'yi yönetecek bir insanın gerçekten böyle debdebeli, şaşalı bir hayata sahip olması gerekir düşüncesindeydiler. O yüzden Allah Resulü'nü tanımıyorlardı. Allah Resulü'nün sadeliğine bakıp da herhalde lider bu değil, yanındaki Ebu Bekir diye hep ona selam vermeye başlamışlardı. Hani günümüzün liderlerinin tam tersine baktığınız zaman kimin lider olduğu, kimin etrafının tabir yerindeyse, tabirimi hoş karşılayın, kerek kesen olduğu hemen belli olan liderlerden değil Allah Resulü ki ve Müslümanlar Ebu Bekir'e selam veriyorlardı. Zannediyorlardı ki bekledikleri önder, bekledikleri rehber o zannediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra ise artık müşrikler derin derin düşünmeye başlayacaklardı. Acaba bu dava Medine'de de canlanırsa, Medine'de de dal budak salarsa artık o zaman da ne yapacaklarını onlar varsın düşünsünlerdi ve Allah Resulü artık Medine'deydi. Kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin bundan sonraki bölümünde inşallah Medine'de yeni yeni kurulmaya başlayacak olan İslam toplumunun teşekkülünden itibaren devam edeceğiz. Rabbimiz izin verirse önümüzdeki derslerde bu konudan itibaren tekrar Allah Resulü'nün siyerinde bir arada olmak temennisi ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlenizin üzerine olsun.